Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk İbrahim Bey, merhaba.
Evet, yine önemli gündem başlıklarıyla birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli hocam. En önemli, en sıcak gelişmeden başlayalım. Gazze'de 460 küsur gündür devam eden, 467 gündür devam eden soykırımda olumlu bir gelişme yaşandı. Bir anlaşmaya varıldı ateşkes konusunda. Hem Hamas hem İsrail, ABD, Katar, Mısır'ın arabuluculuğunda oturdukları masada nihayet anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Gazze'de, Filistin'de sevinç çığlıklarıyla karşılandı, sevinç gösterileriyle karşılandı. İsrail bu anlaşmaya varıldıktan hemen sonra bu anlaşmayı onaylamayacağına dair açıklamalarda bulundu. Son olarak Hamas'tan gelen açıklamada da arabulucuların girişimiyle İsrail'in bu anlaşmayı onaylamama ya da engelleme noktasındaki direncinin kırıldığı ifade edildi. Yani anlaşmanın önünde herhangi bir engel kalmadı dedi Hamas. Evet, nihayet bir ateşkes anlaşmasına varıldı hocam. Tabii çok can gitti. Gazze harap oldu. İnsanlar evlerinden, barklarından oldu maalesef. Ama tabii ki geldiğimiz bu noktada ateşkesin sağlanması gelecek adına umutlu. Ve tabii ki bu kalıcı bir ateşkese dönüşür mü, dönüşmez mi bilemiyoruz. 40-42 gün sürecek bir ilk aşama. Sonrasında da diğer aşamaların gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bu anlaşma içerisinde esir takası var. Her iki tarafında esirlerinin değişimi söz konusu. İsrail'in Gazze'den çekilmesi, asker çekmesi var. Yine acil tıbbi yardımların, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması gibi önemli başlıklar yer alıyor. Evet hocam, bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizin dikkat çektiğiniz ayrıntılar var mı anlaşma maddelerinde? Sizden dinleyelim, evet, buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. 19 Ocak günü yürürlüğe girmesi beklenen, fakat bu anlaşmanın ilan edildiği andan itibaren ise İsrail'in sanki böyle oyun bozanlık yapar gibi dün akşamdan beri, evet, sürekli bir yan çizme harekatları oldu. Fakat gözden kaçırılmaması gereken nokta şu: 27 Mayıs 2023 tarihinde bir ateşkes mutabakatı sağlanmıştı ve son dakikada İsrail yine bu mutabakatı bozan taraf olmuş idi. Şimdi 27 Mayıs 2023'ten bu yana geçen zamanda dökülen kanları bir kenara bırakacak olursak anlaşma metninin 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğu söyleniyor. Yani, hı hı, şu andaki mutabakat metniyle o 27 Mayıs'taki metin yani
aşağı yukarı aynı.
Küçük rötuşların dışında. Peki o gün neden masaya oturmadı İsrail de bugün bunu kabul etti veya Hamas bugün nasıl kabul etti? Her iki taraf için de şunu söyleyebiliriz. Hamas tarafının masaya gelmesinde o Blinken'ın da söylediği gibi bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın masaya oturulması gerektiği konusunda
İradesi var.
Bir diğer konu, bu müzakereler sırasında yapılan mutabakatın her bir metninin Türkiye'ye gönderildiği, bizim dışişleri ve istihbarat tarafından onaylanırsa onların kabul ettiğini. Çünkü yani Türkiye'nin bir devlet aklı var. Şu an sıcağı sıcağına o insanlar bu oradaki her bir kelimenin ne anlama geldiği, ileriden gibi problemler çıkardığı belki bilinmez. Bu nedenle bu ateşkes anlaşmasının içerisinde Türkiye'nin de yani perde gerisinde ne kadar rolünün olduğunu anlatmak, evet, açısından, yani Hamas tarafında bu anlaşmaya imza konulurken iki tane Türkiye ile ilgili durum var. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın irade gösterip masaya oturtması. İkincisi de aylar öncesinden her bir maddenin Türkiye ile paylaşılarak, Türkiye'nin ikazları ve uyarıları dikkate alınarak yol alındığını, evet, burada bir not edelim. İsrail tarafına geçildiğinde bir kere şunu bilelim. İsrail'de yaşayan Yahudiler, hatta Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yahudiler ve dünyadaki bütün Yahudilerin üç aşağı beş yukarı, yani birkaç istisnasının dışında, ya bu olayda öldürülen kadın, çocuk, siviller içinde şöyle düşündüğünü görüyoruz. Nasılsa büyüyünce onlar da öyle olacak gibisinden. Yani zaten onların şeriatında, Yahudi şeriatında, yani sadece onları öldürün demiyor, çocuklarını, mallarını, hayvanlarını dahi öldürün diye emirler var. Dolayısıyla sapkın bir
düşünce
ve inanç sistemi olduğunu belirtelim. Peki İsrail'i masaya getiren unsurlar nelerdir dersek, birincisi ülke içerisinde rehinelerin kurtarılması yönünde çok büyük bir tazik var. Gösteri yürüyüşleri yapılıyor. İkincisi Trump faktörü. Trump şunu söyledi. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit anlamında. 20 Ocağı kadar rehineler teslim edilmez, bir anlaşma olmazsa Orta Doğu yakarım dedi. Yani sadece
cehenneme çeviririm dedi.
İkinci olarak da kendi sosyal medya hesabından adeta Netanyahu'ya kendi ağzıyla değil de başka bir ağzıyla tehdit etti ve küfretti.
Evet.
Yani bu masaya oturmak zorundasın anlamında. Peki Netanyahu veya İsrail bunu dinler mi? Eğer ellerinde bir fırsat olursa dinlemezler. Ama ve lakin şu anda İsrail'in kullanmış olduğu bombaların, silahların, uçakların, füzelerin yaklaşık %70'i Amerika'dan, %25'i Almanya'dan, %5'i dünyanın diğer bölgelerine. Yani 2/3'den fazlasını Amerika bizzat veriyor. Amerika iki yerde belirleyici olacak dedik, Ukrayna Savaşı'nda ve İsrail Gazze. Çünkü malzemeyi o veriyor.
Eğer parayı o veriyor, malzemeyi o veriyor.
Yani silahı ve parayı kestiği zaman, şunu unutmayalım, dünyanın en korkak askerlerinden biridir İsrail askerleri. Zaten 2000 yıllık devlet sistemi olmadıkları için, bakmayın öyle gariban Filistinlerin evlerini basıp gecenin bir yarısı kadın çocuk, işte 5-6 kişilik, diyelim ki 10 kişilik bir aileye 100 kişilik zırhlı birlikler geliyor. Onlara işte yatırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunu güç gösterisi olarak yapıyorlar. Evet. Ancak böyle sahada, kara savaşlarında, bakın tünelin içine giremediler. Yani avuç içi kadar bir Gazze, bakın 467 gündür. Yani bombalamadık yer bırakmadılar. Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye Japonya'da atom bombasından daha fazla miktarda bir bombardıman yaptılar. Mevcut binaların %80'i harabeye çevrildi. Bomba düşmedi, neredeyse bina kalmadı, ama Hamas'ı teslim alamadılar. Bakın, Hamas teslim olmadı. Şu anda ateşkes var ve İsrail'in hedefi şuydu, Hamas'ı teslim almak. Oradaki 2 milyon 300 bin kişiyi de Sina'ya sürmek. Hatta reklam tanıtımların içerisinde Gazze'nin kuzeyinde yerleşim yerleri, projeleri çizilmiş ve onların pazarlamasını yapan bir birim vardı İsrail'de. Ama bunu başaramadılar. Bakın, İsrail Filistinleri söküp atmak istiyordu. Bunu başaramadı. Hamas'ın iradesini kırıp teslim almak istiyordu. Bunu başaramadı. Rehineleri kurtaramadı.
Evet.
Ama neyi başardı? Gazze'yi yakıp yıktı.
Bebekleri katletti. Kadınları katletti.
Ve şu anda Philadelphia koridoru diyorlar. Halbuki Selahaddin koridorudur. Yani bu terminolojiye de dikkat etmemiz lazım. O Refah kapısının olduğu yerde Mısır, Gazze sınırına, oradaki sınıra bitişik yerleşim yerlerinin hepsini dümdüz ederek, orada yerleşim olmayınca zaten şimdi yerleşim yerlerinden çekilecek deniyor. Çekilmek istemediği yerlerdeki bütün yerleşimi yok ederek burada
kendince bir oyun oynuyor.
Oyun oynuyor. Yani dünyada bir insanın aklına gelebilecek ne kadar entrika varsa hepsini Gazze'de uyguluyor İsrail.
Şunu da söyleyeyim hocam, bu İsrail'i masaya oturtan etkenlerden biri de ordu içerisinde de büyük bir isyan vardı aslında. Askerlerin itirafları söz konusu. Eğer bir ateşkese varılmazsa orduyla ilişiğini kesecek askerlerin olduğu ifade ediliyordu. Bu da önemli bir etken diyebiliriz, değil
mi? Şimdi en gaddar insan bile yani bir insanı, bir canlıyı katlettikten sonra onun bir şekilde gece rüyasına giriyor, bir psikolojisini bozuyor. Şimdi bu insanlar bir değil, beş değil, yani binlerce kadın, çocuk, öldürüyorlar. Bunlara takım psikolojik travmalar da meydana gelmeye başlıyor. Evet. Bu İsrail askerler içerisinde. Ve bir de İsrail'in %10'u ultra ortodoks dediğimiz askerlik yapmayı reddeden bir grup var. Aslında İsrail'in çevresindeki ülkelere sürekli saldırmasının bir sebebi de ülke içerisinde, yani laik Yahudiler var, ultra ortodokslar var, yani Batı Şeria'da olduğu gibi gözü dönmüş böyle Filistinlileri katletmekten zevk duyan kökten dinci fundamentalist Yahudiler var. Yani çok kozmopolit, yani Polonya'dan gelen Yahudi ile Etiyopya'dan göç edip gelenin, Rusya'dan gelenin birbirine hiç alakası yok. Farklı dünya görüşleri, farklı kültürler var. İşte bu farklılıkları meczetmek için de sürekli olarak İsrail dış operasyonlarla, yani Filistinlere zulmederek, Lübnan'a bir takım operasyonlar yaparak ülke içerisindeki bu karmaşayı bir şekilde de örtmeye çalışıyor. Bir diğer konu, şu anda hükümet düşerse, evet, İlk iş olarak Netanyahu yargılanmaya başlayacak. Biraz da işte Netanyahu kendi ikbalini kurtarabilmek adına hükümeti bozmamak, bir taraftan Amerika ile ilişkileri bozmamak istiyor. Dolayısıyla çok bilinmeyen bir denklem olarak devam ediyor. Ancak şunu altını çizerek söylüyorum. Yakın bir gelecekte Netanyahu iktidardan...
Tam bunu soracaktım hocam. Yani artık bu anlaşma şu demek anlamına gelir mi? ABD Netanyahu'yu gözden çıkardı. Bundan sonra Netanyahu olmadan bir denklem kurulacak ve o şekilde ilerlenecek diyebilir miyiz bu gelişmeyle? Çünkü hükümet ortakları anlaşma imzalanırsa hükümeti yıkmaktan bahsediyor.
Şimdi hükümet bugün yıkılır veya seneye seçim var, gider. Yani bu bir ayla bir yıl arasında değişen bir süreçtir. Ancak yapılmak istenen nokta şu, bütün bu katliamların, vahşetin, soykırımın işte bir tek Netanyahu ve onun çevresindeki birkaç kişiye yıkılarak bu işin içinden sıyrılmayı düşünüyorlar. Evet. Ama bir kere bu işin içerisinde sadece İsrail hükümeti ve kabinesi değil, orada yaşayan bütün Yahudiler,
evet,
hatta Amerika'daki Siyonistler, hatta Almanya'da dahil olmak üzere yönetim kadrosu, hepsinin eli bu kanın içerisinde, onların eli de
evet,
kirlenmiş durumdadır. Yani bunu göz ardı etmeyelim. Bir de şunu unutmayalım, Netanyahu gidince ne olacaktır sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. Nasıl ki şu anda PKK, YPG'nin işte lider kadrosu vardır. İşte Abdullah Öcalan diyorduk, işte Kara Yılan var, Cemil Bayık var vesaire. Yani bu terörist başları isim değiştiriyor. Şimdi İrgun ve Hanaga çeteleri vardı. Osmanlı'nın çekilmesinden sonra İngiliz mandası sırasında köy basıp adam katleden, yani bugün DAEŞ'e, IŞİD'e söylenen yakıştırmalarının hepsini bu Yahudi çeteler Filistinli köylere basarak katliamlar yaptılar. Sonra 1948'de devlet kuruldu. O eski çete
liderleri
mesela şu anda Ben Gurion havaalanı var Kudüs, şey, Tel Aviv'de,
evet,
yani Türkiye'den Tel Aviv'e giden, başkente giden Ben Gurion hava, Ben Gurion ilk devlet başkanı ve
çete lideri.
Ariel Sharon'a bakıyorsunuz, evet, aynı şekilde. Yani şu ana kadar İsrail yöneten o başbakan, cumhurbaşkanı konumundaki insanlar o daha önceki Irgun'da, Haganah'ta çeşitli o terör örgütlerinin içerisindeki elebaşıları. Şu anda böyle bir gelenek var. Yani bunların insanlara bakışı şu şekilde. Yani biraz benzetmek de, yani teşbih biraz kaba olacak. Osmanlı insanları ikiye ayırırmış. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Yani Müslümanların bir takım, Müslümanların hakları ayrı, gayrimüslimlerin hakları ayrı. Şimdi Yahudiler de insanları şöyle ayırıyorlar. Yani üstün ırk olan Yahudiler var.
Ve diğerleri.
Bir de diğerleri de onlara hizmet etmek üzere yaratılmış kölelerdir. Yani dolayısıyla sadece bunlar Müslümanlara değil, hani ellerine fırsat geçtiği zaman aynı şeyi Hristiyanlara, Avrupalılara, Afrika, herkese yaparlar. Ve aklı başında düşünürler, batıdaki insanlar da bunu görüyorlar artık yavaş yavaş. Yani bu Siyonistlerin eline fırsat geçtiğinde, biraz kanları bitlendiğinde neler yapabileceklerini şu anda Gazze'de gösterdiler. Tarih göstermiştir ki bunlar, yani Babil zamanında, Asur zamanında, Roma döneminde defalarca sürgün yemelerinin sebebi her eline fırsat geçtiğinde bu şekilde yapmışlardır maalesef.
Evet. Şimdi 40-42 gün sürecek bir ilk aşamadan bahsediliyor hocam. Bundan sonrası için kalıcı bir döneme geçilir mi? Trump'ın da 20 Ocak itibarıyla göreve geleceğini düşünürsek ve bu konuda da çok iddialı açıklamalarda bulundu. Hatta benim seçilmem dolayısıyla bu anlaşma sağlandı cümlesini bile kurdu Trump. Trump'ın da etkisiyle bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi sizce ne kadar mümkün?
Ben kişisel görüşümü ifade edeyim. Bu 42 günlük ilk etapta, ondan sonra müzakerelere göre devam edilecektir deniyor. Yani burada İsrail'in ve Batı kamuoyunun yegane hedefi işte 90 küsur tane sağ kalmış rehinelerden, çoğu ölmüş zaten. Rehineleri kurtarmak. Yani bunların, yani orada 50 bin deniyor ya, benim bazı uluslararası gözlemcilerin ifadesine göre 150 bin civarında kazın altında ceset olduğu.
Lancet'inde bu konuda bir açıklaması
yani
vardı.
Dolayısıyla siz 100 binin üzerinde sivili katletmişsiniz. Onu hiç gündeme getirmiyorsunuz. Şu anda 100 civarındaki rehineyi kurtarma üzerine odaklanıyorlar. Rehineler de alındıktan sonra İsrail'in elini bağlayan hiçbir şey kalmıyor. İsrail tarih boyunca hep şunu göstermiştir. Bazı anlaşmalar yapmıştır. Bir süre sonra tek taraflı olarak bunları bozmuştur. Bu potansiyel İsrail'de var. Nitekim rehineler aldıktan sonra da saldırganlığına devam edecektir. Fakat burada dikkate değer bir nokta var. Trump faktörü ve Amerika faktörü. Çünkü yani İslam dünyasındaki o protestoları falan çok da fazla
dikkate almıyorlar.
Dikkate alacağını sanmıyorum. Hı hı. Peki Trump faktörü nereden kaynaklı? Trump tüccar kafalı bir insan, İbrahim anlaşmalarını hayata geçirmek istiyor. Yani İsrail'le Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya getirerek Körfez ülkelerini, orada savaşın yerine işbirliği, böyle büyük ticari anlaşmaların olduğu bir Orta Doğu görmek istiyor. Ve burada askeri operasyonlar değil, ticari olarak buradan nemalanmayı düşünen bir Trump var. Dolayısıyla da işte burada maraza çıkaranın kafasını koparırım diyor. Burada Filistinlilerin hakkını, hukukunu gözetmekten kaynaklanan bir hassasiyet değil bu. Tamamen kendi çıkarına dayalı. Dolayısıyla da bundan sonra ister Netanyahu ile devam etsin İsrail, isterse başka bir hükümet modeli olsun. Eğer Trump birinci döneminden farklı olarak şu anda biraz daha hazırlık, biraz daha şeye hakim bir görünüm portresi çiziyor. Böyle olursa İsrail'in maddi ve silah desteğini kesme tehdidinde bulunursa ateş kes kalıcı olabilir. Yoksa İsrail'in iradesine bırakılırsa, yani %99 demiyorum, %100 rehineler aldıktan sonra bıraktığı yerden İsrail devam eder, hiç kimseyi de dinlemez. Ama işte yegane şey silah ve para kaynağı olan Amerika'nın bunu bir durdurabilme ihtimali var. Dileyelim ve görelim ki bu ateşkes sürer. Türkiye'nin ve bütün dünyanın da gözü kulağı 19 Ocak'tan sonraki ateşkes olsun ki insanlara gıda, ilaç, acil insani yardımlar ulaşsın. Çünkü yavaş ölüm diyorum ben. Yani hiçbir kurşun atılmasa dahi insanlar soğuktan gerekli gıda, ilaç ve insani yardımı alamamaktan dolayı yavaş yavaş ölüyorlar. Normalde çok basit tedavi edilebilecek hastalıklar yüzünden apse yapıyor, kangren oluyor vesaire. Dolayısıyla bir an evvel bu ateşkesle birlikte Gazze'ye insani yardım konvoylarının ulaşması ve oradaki insanların en azından mevcut şartlarının bir tık daha iyileşmesi konusunda bir umut ışığı olması sebebiyle sevindirici bir durum diyoruz. Ama hiç kimse de şu hayale kapılmasın. Kesin ateşkes oldu, barış oldu, artık Filistin'de silahlar sustu diye bir şey söz konusu değil.
Çünkü İsrail'e güvenilmez. Evet. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Peki hocam, hayırlı olsun diyelim. İnşallah kalıcı olur. Beklentimizi, temennimizi iletelim. Şimdi ABD ile devam edelim. Hem Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralması sebebiyle önümüzde Orta Doğu'da, işte Avrupa'da, diğer çatışma bölgelerinde ne gibi değişiklikler yaşanacak, bunu konuşalım. Bir de hocam, geçen hafta da kısmen konuşmuştuk. ABD'de yaşanan yangınlar Kaliforniya'da, Hollywood'da bu milyon dolarlık malikanelerin yandığı o büyük yangın ve söndürülemeyen yangın diyebiliriz. Koskoca ABD'nin yangınlara müdahalesi dünyada geniş yankı uyandırdı. Daha doğrusu yeterince müdahale edememesi, yangınları söndürememesi, o kadar büyük çaplı kayıpların yaşanması maddi olarak dünyada konuşuluyor. ABD kağıttan kaplan mı diye soruluyor. Buradan devam edelim. Tabii bir de Gazze'ye benzerliğini de bir kez daha altını çizerek hatırlatalım. Yani o malikanelerin yandıktan sonraki hali şöyle baktığımız zaman Gazze'de yaşanan yıkımı andırıyor. Bu da ABD'nin Gazze'ye İsrail'in saldırılarında verdiği destek sonrası etme bulma dünyasını hatırlatıyor. Buyurun hocam.
Şimdi birkaç burada faktör var. Onları sıralayalım. Ondan sonra kendi yorumumuza geçeriz.
Buyurun.
San Francisco'nun olduğu yer tıpkı bizim Adapazarı'ndaki Kuzey Anadolu fayı gibi. Orada da San Andreas fayı vardır. Tam bizim bu Marmara depremine benzer niteliklerde. Orada da 30-40 yılda bir bu şiddetli depremler oluyor. Deprem kuşağı üzerinde olduğu için orada ultra zenginler, orman zaten Amerikan kültüründe downtown dediğimiz büyük şehirlerdeki gökdelenlerin olduğu yerde en fakir insanlar yaşıyorlar. İnsanlar zenginlik ölçüsüne göre şehrin dışında böyle tek katlı bahçeli evlerde yaşamayı tercih ediyorlar ve çok dağınık bir yerleşim stilleri vardır Amerika genelinde. Ve bu San Francisco'da da orman içerisinde ahşap, ultra lüks, milyon dolarlık villalar var ve bunlar yanmaya çok müsait. Zaten ahşap olduğu için. Hı hı. Bu birinci faktör. İkincisi, yani bu kışın ortasında kuzeydoğudaki, hani bu Las Vegas ile San Francisco arasında Nevada çölü var, Ölüm Vadisi falan. O çöl üzerinden gelen sıcak kuru rüzgarlar bu yangını biraz daha yayılmasına etkili diyor. Yani bu bir faktör. Bir diğer konu, orada yüzlerce havuz inşa edildi. Amerikan halkının vergileriyle bu havuzlardan helikopterler su alıp söndürme faaliyetleri yapacak. Enteresandır. Orada Kaliforniya'da Wonderful diye büyük bir tarım şirketi var. Karı koca bir Yahudi aile nedense.
Evet.
Kaliforniya bölgesinden seçilecek milletvekillerini, senatörleri bir şekilde reklam propagandalarıyla falan onlar seçtiriyorlar. Ve işin garibi, Amerikan halkından toplanan vergilerle yapılan o göletleri tutmuşlar. O senatörler ve vekiller aracıyla özelleştirmişler. Kendi bahçelerinin sulanmasında kullanmışlar. Kış ortasında yangın oluyor, helikopter su alacak, havuzlara gidiyorlar. Havuzlar boş çünkü bu Wonderful şirketi bahçelerini sulamış, tarlalarını sulamış o göletlerden. Evet. Ve kimse de bir şey diyemiyor. Yani Siyonistler sadece Gazze'de insanlara zulmetmiyor, Amerikan halkını da sömürüyorlar. Yavaş yavaş bunlar da
gün yüzüne
çıkıyor. Evet. Yani sen tut yüz binlerce dönüm araziyi legal veya tehditle üzerine geçir. Orada dünyanın en büyük, yani Amerika'da hemen hemen her ailenin mutfağına gitseniz, yani o firmanın ya bir meyvesini ya sebzesini, yani bir gıda ürünü görürsünüz. Yani öylesine büyük bir, zaten Kaliforniya bizim Antalya, Mersin, Adana gibi ülkenin sebze, meyve ve gıda üretim deposu olarak adlandırılan bir yerdir. Yani San Diego, Los Angeles ve San Francisco arasında kalan o bölge tamamen, yani Akdeniz iklim kuşağı içerisinde, hı hı, de yer alıyor. Yani tutun siz misyonist bir aile, bütün toprakları mülkiyetinize geçirin. Bakın öyle 3000 dönüm, 5000 dönüm değil, yüz binlerce ifade ediliyor. Ve trust olmuşlar bunlar. Ve siz tutun yangın söndürülmekle ilgili göletleri, kendi bahçenizi sulayın. Bunu da yasal olarak, yani oradaki milletvekilleri, senatörleri bir şekilde satın alarak kitabına uydurup yapıyor. Evet. Yani biz bunu tanıyoruz. Türkiye'de de bunların 10 yıllardan beri nasıl işler yaptığını, yani yangınla ilgili gözden kaçan bir gerçek de bu.
Evet, bir ayrıntı.
Bir diğer ayrıntı daha söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Amerikan polisi buradaki yağmalara baş gelemediği için, üstesinden gelemediği için 9000 civarında ulusal muhafız, yani polis engelleyemiyor diyelim, Türkiye'yi asker devreye girdiği gibi. Yani bizde deprem oldu, bizim Türkiye'nin dört bir yanından, yani her türlü siyasi görüşten insanlarımız oraya yardım edebilmek, evet, için. Yani benim kardeşim diyor, biz bir pick-up eline ece battaniye yükledik diyor. İskenderun'dan Hatay'a diyor 6 saatte gidebildik diyor. Yani o 1 saat yolu.
Niye? Çünkü yardım tıkalı akıyor.
Herkes yardım, evet, götürüyor. Peki Amerika'da ne olmuş? İnsanlar itfaiyeci kılığına girerek oradaki zenginlerin malikanesinde, yani
yağmalanmışlar.
5 milyon dolarlık bir bina ise, onun, evet, içinde 5-10 milyon dolarlık mücevher vardır, ve benzeri vardır, evet, diye soymaya giriyor. Ve ulusal muhafızlar yangın söndürmekten daha çok hırsız kovalamaya, evet, gidiyor. İşte Amerikan kültürünün, Amerikan medeniyetinin, Batı uygarlığının geldiği son nokta bu. Bizim, evet, Osmanlıyız diye bizi aşağılayanlar, yani biz işte çağdaş, kemalist, Atatürkçü, layık bir Türkiye'nin evladıyız falan diye övünüp Osmanlı'ya tukaka edenler, Osmanlı'da sadaka taşı vardı. İnsanlar ihtiyacı kadar alıyor, evet, geri kalanı bırakıyor idi. Bir Üsküdar'daki olayı düşünelim ve şu anda bir de
Amerika'daki durumu,
San Francisco'daki durumu.
Hatta şöyle hocam, şu açıdan da bakalım.
Yani şimdi medeniyet coğrafyamız diyor işte, evet, tam da
size medeniyet.
Medeniyet bu işte.
Şimdi Biden'ın açıklaması var. Bu yangında evlerini kaybedenlere $770 mı ne yardım yapılacakmış.
Evet.
Koskoca Amerika'da. Ama Türkiye ne yaptı depremlerde ya da yangınlarda? Evini kaybedene ev verdi. Değil yani mi hocam? Biz, yani aynısını yani yaptı, daha
Amerika'da
iyisini yaptı.
Biz işte bir süre kaldık. Orada yani en ucuz hostellerde falan kaldık. $40-50 bir geceliği. Evet. Yani düşünün ki $700 3 kişilik bir aile düşünün. Yani 3-4 gün ancak otel parasıdır o. Evet. Yani yeme içme hariç. Dolayısıyla Türkiye'de bakın 11 ilimizde deprem oldu. Şu anda yüz binlerce ev hak sahiplerine teslim, tabii, edildi. Benim Kredi Yurtlar Kurumu'nda idareci olan bir arkadaşım vardı. Biz dedi, depremden sonra okullar tatil edildi, kredi yurtlara yerleştirildi, depremzedeler 900 bin kişiye 3 öğün yemek veriyoruz demişti bana. Böyle Ağustos ayında görüştüğümüzde, yani o deprem Şubat'ta, hı-hı, oldu. Yani siz 900 bin kişiye sıcak yemek veriyorsunuz ve o insanların evlerini yaptırıyorsunuz. Amerika gibi bir ülke $700
para
bir yanına para veriyoruz diyor. Sigorta şirketleri para ödememek için bahane, hı-hı, uyduruyor. Ve biz hala öykündüğümüz işte Batı medeniyeti, Batı işte gördüğümüz medeniyet bu.
Evet. Peki bu Batı medeniyetinin başına 20 Ocak'ta Trump geliyor hocam.
Bir de Gazze ile benzetiliyorlar.
Ama oraya da temas
biz hep şunu
lütfen
söyledik. Elbette ki orada yanan kuşlar, böcekler, masum insanlar ölmüştür. Onlara
diyecek
bir şeyimiz
tabii
yok. Fakat biz hep geçtiğimiz programlarda şunu ifade ettik. Allah küfre mühlet veriyor ama zulme vermiyor. Yani Hamas'a karşı operasyon yapıyoruz diye oradaki yüz binlerce masum insanı katleden ve onlara silah, lojistik destek veren, en çok da o Hollywood'daki böyle
sözde sanatçılar
hakaretamiz paylaşımlarda bulunuyorlardı ve şimdi sokakta böyle çok sefil bir vaziyette yanan evlerin enkazını seyrediyorlar. Bu da ilahi adalet diyoruz. Artık ne diyelim? Rabbim zulmü öbür dünyaya bırakmıyor yani. Yani zulüm konusunda Allah'ın adaleti kısa sürede tecelli ediyor ve İsrail için de bekleyin yani yakında inşallah, evet, onlar Allah yerden belasını verecek.
Şimdi Trump 20 Ocak'ta göreve başlıyor. Bu yangınlar dolayısıyla da Biden yönetimini eleştirdi söndüremedikleri için. Ve 20 Ocak'tan sonra hem Amerika'yı hem dünyayı neler bekliyor? Buna da biraz göz atalım
Trump'ın
hocam.
Trump'ın haklı olduğu bir nokta var. Helikopter sayısı söylendi. Yani diyelim ki 12 helikopter, evet, bilmem 3 tane uçak mı yani şey yapıyor. Bizim yangın söndürmede yazın kullandığımız
Marmaris'te değil mi? 40
şeyler
üzerinde.
Onun 5 katı 10 evet. katı bakın Türkiye yangınlara müdahale ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanmış olduğu uçak yangın söndürme helikopterinden 5-10 kat daha fazla bir filoya sahip. Şimdi Amerika dünyanın bütün bölgelerinde yani CENTCOM diyoruz. Hint Okyanusu'nda, Büyük Okyanus'ta, Akdeniz'de, Afrika'da her yerde dünyayı kontrol edecek asker bulunduran Amerika ülkesindeki yangını söndürecek helikopter bulamama evet. değil. Dikkatini bu noktaya çekiyor. İşte Trump diyor ki yani biz artık diyor dünyanın jandarmalığını yapmayı bırakalım. Ülkemizin altyapısını yenileyelim. Yani diyelim ki işte yangın söndürme uçağı ise bunu takviye edelim. İnsanlarımızın sosyal bir takım ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani Amerika'ya yönelik yatırımlar yapalım diyor. Ama küreselciler için bizim dünyanın her yeri bizim vatanımızdır diyor. Yeter ki para gelsin. Bu nedenle küreselciler Amerika'yı bir atlama taşı olarak kullanıyorlar. Trump da diyor ki sel gider kum kalır. Amerika bizim ülkemiz. Yani diğer yerleri bir kenara bırakalım. Biz Amerika'yla ilgili evet. olan yani yatırımlarımızı öncelemeliyiz diyor. Bu yangın da Trump'ı haklı çıkaran bir durum olarak söz konusu olabilir.
Peki bundan sonra işte hem Orta Doğu'daki gelişmeler açısından hem işte Ukrayna-Rusya savaşı açısından Amerika'nın öncülük edeceği etkenler neler olacak hocam? Ona da kısaca değinelim.
Şimdi Amerika Kanuni dönemi nasıl Osmanlı'nın zirve dönemi ise Amerika'nın da zirve dönemi bence Bill Clinton dönemiydi. Yani bizim o 99 Marmara depreminin olduğu yıllar yani 2000 yılı belki de Amerika'nın yani
en tepe noktasıydı.
Evet. Amerika artık yavaş yavaş
çöküşe geçti.
İrtifa kaybediyor. Çünkü Amerika gerilemezse bile mevcut durumunu korusa bile arkadan gelen güçler çok hızlı yükseliyorlar. Yani Çin'den Brezilya'sına, Hindistan'ından diğer British ülkeleri filan. Evet. Dolayısıyla Amerika'nın öyle dünyanın jandarmalığını yapacak tek dedik olma özelliğini kaybediyor. Doların yerine zaten British değişik evet. para birimleri kuruyor. Bu da yani Amerika yine bölgesel güç olmayı sürdürecek ama küresel olarak her konuda nasıl ki Afrika'da Fransa'nın etkisi evet. azalıyorsa Amerika'nın da küresel etkisi her geçen yıl biraz da azalacaktır diye tahmin ediyorum.
Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Haluk Kurt hocamla ilk bölümde Gazze'deki ateşkesi ve Amerika'daki yangınları ve Trump dönemini konuştuk. İkinci bölümde yine konuşacağımız önemli başlıklar var. Bizden ayrılmayın. Tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Haluk Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam Suriye ile ilgili gelişmelerle devam edelim birlikteliğimize. Suriye'de yaşanan devrimin yankıları devam ediyor ve Suriye yavaş yavaş kendini bulmaya çalışıyor aslında. Suriye'nin yeni yönetiminin temsilcileri diyelim Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet Milli Savunma Bakanları ve aynı zamanda istihbarat başkanları Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem de mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Ve burada Suriye'nin bundan sonraki imarında, inşasında ve yeni yönetimin şekillenmesinde, devlet kademelerinin şekillenmesinde neler yapılabilir? Bunlar ele alındı. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye'den Türkiye'ye ilk resmi ziyareti nasıl karşıladınız? Buyurun.
Şimdi olması gereken bir süreç bu. Yakında Türkiye'den de üst düzey heyetler gidecektir ama henüz daha Şam'da, Halep'te o altyapı oluşmadığı için mesela Şam'dakiler diyor ki işte Sayın Erdoğan buraya ne zaman gelecek falan. Yani onun için çok daha erkendir. Hmm. Yani birazcık sistemin oturması gerekiyor. Bir de Suriye'nin yeniden imar inşası ve hiyası için tek nefes borusu zaten Türkiye üzerinden gelecek lojistik yardımlardır. Gerek Türkiye'nin tek başına yapacağı bir takım inisiyatif alacağı konular vardır. Gerekse başta Katar olmak üzere Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve batıdan gelen finansal yardımların tekrar onu emtiaya dönüşüp yani diyelim ki bir çimentodan demirine bir takım o elektrik altyapısının yapılmasında her şeyin yine Türkiye üzerinden gideceği için, yani Türkiye şu anda Suriye için vazgeçilmez bir hem komşu hem stratejik ortak, müttefik diyelim. Bu nedenle Türkiye de bu konuda elinden geleni yapıyor. Fakat kolay değil. Yani 8 Aralık'tan bu yana bir taraftan ülke içerisindeki ayrılıkçı unsurları bastırıp elinde silah olan onlarca grubun elindeki o silahları alıp ortak bir savunma sistemi, bir savunma bakanlığı altında toplayabilmek, ekonomiyi belli bir kalıba sokmak, hala Fırat'ın doğusunda işgal altında olan bölgeyi kurtarmak için projeler, planlar yapmak ve devleti yeniden teşekkül
ayağa
ettirmek
kaldırmak, evet,
kolay bir şey değildir. Şu an o süreç yaşanıyor. Bunun hızı, süresi ne kadar olur? Yani mesela bir ay öncesine göre, yani 8 Aralık'a göre biz şu anda 17 Ocak tarihi itibariyle biraz daha iyi bir durumdadır. Mart'ta yaz geldiğinde mesafe alınacaktır ama bunun ne kadar hızlı, ne kadar yavaş olacağını zaman gösterecek. Ve şu anda konuşulan en büyük konu Fırat'ın doğusundaki durum ne olacak? Yani evet, Türkiye sürekli olarak beyanatlar veriyor. İşte ya silahlarını bırakırlar, hı-hı, ya da yani Türkiye'de müdahil olacak. Şu anda bekle gör politikası izleniyor. Öcalan'la görüşülmesi, işte diyelim ki Selahattin Demirtaş'ın ziyaret edilmesi, HDP'ye karşı Devlet Bahçeli'nin yani şaşırtıcı derecede işte zeytin dalı uzatması, bütün bunların altında yatan gerçek şu: Türkiye şu noktaya geldi, gerek işte Hazreti Ömer'in önce Şam'ı sonra Kudüs'ü, Selahattin Eyyubi'nin ve Yavuz Sultan Selim'in, evet, bu harekatlarında bakın Türkler, Araplar ve Kürtler yek vücut
tarihte
olmuşlardı. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın bir sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin teminatıdır dedi. Yani bakın Türkiye'den bahsetmedi sadece. Irak'taki, Suriye'deki, hı-hı, yani Kürtlerin teminatıdır. Yani dolayısıyla onlar baskıya, zulme, soykırıma tabi olacak olsa karşılarında Türkiye'yi bulur dedi. Ama aynı Erdoğan şunu da söyledi: ya silahlarını teslim edip canlarını kurtaracak ya da silahlarıyla birlikte gömülecektir. Ha, demek ki biz şunu göz ardı etmişiz şimdiye kadar. Sanki PKK bir Kürt devleti kurmak için, Kürdistan'ı kurmak için Kürtlerin işte savunuculuğunu yapan bir örgütmüş gibi lanse edildi. Halbuki son tahlilde bakıyoruz şu anda İsrail, İran ve Amerika, bakın birbirleri, yani İsrail, Amerika, İran'ın can düşmanı değil mi?
Evet.
Ama sonu pek son
PKK,
söz konusu PKK olunca, İsrail'de, Amerika'da, İran'da
aynı safta
PKK'ya İran drone verme şeyinde Amerika besleyip büyüttü, bugüne getirdi. İsrail'de bakın şu anda en büyük savunucusu. Yani insan hayret ediyor. Yani birisi bıraksa, yani diyelim ki Amerika bıraksa, Fransa atlıyor
PKK'ya. Rusya atlıyor.
Yani dolayısıyla Türkiye bu PKK terör belasından kurtulmak konusunda oradaki Özgür Suriye Ordusu ve bu Ahmet Şahra'ya şunu söylüyor: siz operasyon yapın ama son tahlilde mevcut Suriye hükümeti bunlarla baş edemeyecek olursa Türkiye devreye girecek. Yani Türkiye önce yani Suriye'nin kendi göbeğini kendisinin kesmesi yönünde bir bekle gör politikası gidiyor. Ama sonuçta bunun yani seneye bu vakite kalmadan, önümüzdeki yaz dönemi bitmeden,
evet,
hallolması gerekiyor. Çünkü Suriye'nin su kaynakları, petrol ve doğalgaz kaynaklarının üzerinde oturan böyle bir yapıyla Türkiye'nin devam etmesi mümkün değildir. Ve enteresan bir şey, PKK silah bırakıyorum demiş olsa bile, Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla Türkiye'de PKK silah bıraksa, kendini feshetse bile, ben Suriye'deki PYD içerisindeki bir takım fraksiyonların yine silahlı mücadeleye gireceğini tahmin ediyorum. Mesela Cemil Bayık direkt İran'dan,
evet,
direktif alan bir kişi. Mazlum Kobani veya Şahin dediğimiz kişi Amerika ve Fransa'dan şey alıyor. Bu dışarıdan emir alan PKK'nın Suriye kanadını oluşturan YPG, PYD veya SDG unsurlarının silahlı mücadeleye devam edeceğini ve bir silahlı çatışmanın olabileceğini de ben tahmin ediyorum. Yani öyle hepsi silahı bırakıp pes etmeyecektir. Ve bir diğer konu, rejim zaten içten çürümüş bir ağaç olur da bir tekme vurunca çökerdi. Yani maaşını alamayan rejim muhafızları kurşun bile atmadan rejim yıkıldı. Fakat bunların elinde son sistem, dronlar, hava savunma sistemleri ve silahlar var. İstihbarat bilgileri var. Dolayısıyla yani buradaki mücadelenin biraz daha çetin olacağını tahmin edebiliriz.
Evet hocam. Şimdi Fransa dediniz, PKK'nın arkasındaki bir başka güç olarak. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uluslararası medyaya açıklamalarda bulunmuştu. Soruları cevaplamıştı. Bir soru üzerine isim vermeden Fransa'yı hedef alarak dedi ki Avrupa'daki bazı küçük devletler Amerika'nın arkasına saklanarak iş tutmasınlar. Yapabiliyorlarsa Amerika olmadan orada faaliyet göstersinler de görelim dedi. Fransa'da ve basında çok yankı buldu bu ifadeler. Yani Avrupa'daki bazı küçük devletler ifadesiyle hem de Amerika'nın arkasına saklanmasınlar uyarısıyla dikkat çekti bu açıklamalar. Siz nasıl değerlendirdiniz?
Şimdi Avrupa Birliği'nin mesela Euro ile birlikte bir ekonomik başarı sağladığını hep söylüyoruz. Fakat Avrupa Birliği'nin bir ortak ordusu yok. Yani askeri bir gücü olmayan bir birliktir Avrupa Birliği. Her konuda beyanat verir ve arkasını destekleyecek askeri bir gücü olmayınca da sadece suya tirit beyanattır. Yani bu AB temsilcilerinin İngiltere, Fransa'nın, Almanya'nın ve diğer ülkelerin verdiği. Ama Amerika züccaciye dükkanına giren fil gibi girer, kırar, döker, keser, biçer, bir icraat yapar. Dolayısıyla Dışişleri Bakanımızın söylediği de aynı şekilde. Yani oradaki operasyonel hareketi yapan Amerika'dır. Yani Amerika'nın askeri gücü olmamış olsa diğer Avrupalı güçlerin hiçbirinin İngiltere hariç Türkiye ile karşı koyabilecek bir askeri gücü yoktur zaten. Bu nedenle de orada Almanya ve Fransa'ya rol çalmayı bırakın. Biz sizin maskenizi düşürdük. Gücünüzün de ne olduğunu biliyoruz. Ve gelirseniz biz de buradayız diye bir meydan okumadır bu açıkça.
Hocam geçen gün Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'tan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la kendisinin görüştüğünü ve Suriye ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yapılmayacağı konusunda kendilerine güvence verildiğini, açıklama yapıldığını, bizzat Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından söylendiğini ifade etti. Türkiye'den ya da bakanlıktan buna dair bir açıklama, bir yalanlama gelmedi. Suriye ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması hayati önem taşıyor. Çok önemli Akdeniz'deki güç denklemi açısından. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın böyle bir ifade kullanmış olma ihtimali var mı? Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
Şu anda zaten Suriye'de geçici bir yönetim var. Suriye'de ülkenin dışına gitmiş 10 milyonun üzerinde insanlar var. Bu insanların topraklarına dönmesi, bir nüfus sayımının yapılması, sağlıklı bir seçim yapılması ve ondan sonra kurulacak hükümetle yapılabilecek bir anlaşmadır bu. Dolayısıyla şu anda söylenen sözler genelde temennilerden öteye gitmeyecek şeylerdir. Bu nedenle de bu tür spekülatif açıklamaları aslında Avrupa Birliği'nin temennisi olarak değerlendirmekte fayda var.
Peki. Şimdi bir diğer gelişme, ABD Başkanı Joe Biden gider ayak Türkiye'ye 2019 yılında Trump döneminde Barış Pınarı Harekatı sonrası getirilen yaptırımları hafifleten bir karara imza attı. Artık o şartların günümüzde bir ehemmiyetinin kalmadığına dair ifadeler geçiyor bu imzalanan metinde. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gerek bu karar gerekse bu Gazze'deki ateşkesle ilgili olarak hem Biden'ın o bürokrat ekibi hem Trump'ın ekibi bu işi kendine yontmaya çalışıyor. Olayı şöyle değerlendirelim. Biden hükümeti, yani bu demokratlar, iş başına geldiği günden beri Türkiye'ye karşı hiçbir zaman dostane bir tavır içerisinde olmadılar. Şu an gider ayak bunları yapmalarının sebebi de aslında Trump bunu yapacak diyor. Bari Trump'la bu kozu Trump'ın eline verip de Türkiye ile Trump'ın sayesinde Amerika'nın ilişkilerinin düzelmesi yerine diyor, biz bunu yapmış olalım da bu paye Trump'a kalmasın diye yangından mal kaçırır gibi yapılan bir şeydir bu.
Peki hocam. Geçen hafta Suriye'ye yurt dışı uçuşları başladı. Hem de Suriye'den yurt dışına uçuşlar başlamıştı. Türk Hava Yolları da önümüzdeki günlerde uçuşlara başlayacağını açıkladı. Bu arada Suriye'de şöyle bir karar aldı hocam. İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye girişi yasak. Türk Hava Yolları da bu yasağa binaen Türkiye'den Suriye'ye uçuşlarda İran ve İsrail'i yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız?
Şimdi Suriye coğrafyasında en çok kaybeden iki aktördür bu. Yani Esad rejimi zamanında ülkeyi adeta kendi karakolu gibi kullanan bir İran vardı. Lübnan Hizbullah'ı ve Şii milisler sayesinde demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyordu. Bu yüzden Halep'i yakıp yıktı. Yani mesela Türkiye'deki mültecilerin %42'si Halep vilayetinden gelenler. Evet. Bu nedenle Suriye halkının ekserisinde İran'a karşı bu konuda bir hassasiyet söz konusu. İsrail ise sanki Esed'le karşılıklı böyle gerginlik politikası gidiyormuş gibi yapıyorlardı. Ama Esed rejimi gittikten sonra nedense bütün askeri üslerin, silah ve mühimmat depolarının yerine elini koymuş gibi buldu ve bombayla imha etti. Bu nedenle İsrail Esed rejimiyle aslında çok da ilişkileri kötü değildi. Şu anda hem İsrail için hem de İran için yeni yönetim en istemedikleri bir tablodur diyebiliriz. Burada kaybedenler bunlar ama biz şimdi Türkiye ile ilgili şunu söylüyoruz. Şu an her şey yolunda gidiyor ama temkinli iyimserlik içinde olmalıyız. Evet. Hala Türkiye'nin içerisinde bir takım faşist, ırkçı gruplar, işte Suriyeliler daha hala niye gitmiyorlar gibisinden bir takım propagandalar yapıyorlar. Biz Suriyelilerin ülkelerine dönerken güvenli, düzenli, onurlu bir şekilde gitmelerini sağlamalıyız. Ve onların gittikleri zaman Türkiye ile Suriye arasında bir gönül elçileri olacağını bilmeliyiz. Evet. O insanların bir kısmı çifte vatandaşlık aldılar. Hem Suriye'de hem Türkiye'de gidip gelerek ticaretin, kalkınmanın karşılıklı ilişkilerin gelişmesinde bir köprü olacaklardır. Yani bu işi biraz zamana yaymamız lazım. Bu nedenle hem devlet olarak hem de biz vatandaşlar olarak bu konuda biraz acele etmeden bunun birkaç yıla yayılabilecek bir süreç olduğunu bilmekte fayda var.
Peki hocam. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kritik zamanlarda çok kritik açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalarda siyasete yön veriyor hocam. Son olarak 12 adalar meselesini Bahçeli gündeme getirdi ve şöyle dedi. 12 ada gasp edilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 adasız yaşasa bile 12 adanın Türkiye'siz yaşaması ham bir hayaldir dedi. Bu açıklamalarda Yunanistan'da panik oluşturdu ve manşetlere taşındı. Neden böyle bir açıklama geldi Bahçeli'den ve bundan sonrası için yönümüzü batıya mı çevireceğiz artık, gündem o tarafta mı olacak, ne dersiniz?
Şimdi coğrafi olarak bizim Muğla yöresine Menteşe yöresi diyoruz. Bu Menteşe adalarıdır aslında. Bizim Muğla'nın devamındadır. En büyük Rodos adası olmak üzere 12 adalar dediğimiz aslında 12'den daha fazla iril ufaklı adalar topluluğudur. Biz Uşi Anlaşması'yla 1911'de Libya'yı İtalyanlara bırakırken bu 12 adalarda da deniz gücümüzün olmadığı için geçici olarak İtalyanların yönetimine bıraktık. Ve İtalyanlar da 2. Dünya Savaşı'nda mağlup olunca adaları bize terk edecekti. Ama İnönü döneminde gidip o Paris'teki toplantıya bile katılmadık. Yunanlılar bir oldu bittiyle adaları devraldılar. Bahçeli'nin yani ifadelerini sondan gidiyorum. O adalar Türkiye'siz yapamaz çünkü içme suyunu bile Türkiye'den alıyorlar. Yani Yunanistan'a yüzlerce kilometre uzakta ama Türkiye'de bağırsanız vurulacak mesafede. Dibinde. Demek ki o adalar Türkiye'siz olamaz. İkincisi Türkiye'den bir oldu bittiyle koparılmıştır. Üçüncüsü Lozan Anlaşması'na göre bile orada silah, asker bulundurma sadece bir kolluk kuvveti, polis yani hırsıza uğursuza karşı bir güvenlik. Ama orası silah deposu haline getiriliyor ve en önemlisi bu beyanatın verilmesinin yegane sebebi şu. Türkiye'nin Suriye'de rejim değişikliğinden sonra artık Orta Doğu'daki bir takım uluslararası anlaşmaların yapılması, petrol gaz hatlarının geçirilmesi, yani artık yeni bir dünya düzeni kurulurken Yunanistan'ı üstümüze salma politikası var. Nasıl ki Rusya'yı durdurabilmek için tuttular bir tane komedyeni, evet, Ukrayna'nın başına getirdiler. Ondan sonra onu fiştekleyip Rusya'yla savaştırdılar. Devlet Bahçeli'nin o açıklaması da diyor ki Yunanistan'a aklınızı başınıza toplayın. Yani akıbetiniz Ukrayna'dan farklı olmaz. Yani sizin hiçbir zaman nefesiniz Türkiye ile mücadeleye yetmez. Olsa olsa ülkenizi harap edersiniz ve Türkiye'ye de zaman kaybettirirsiniz. Ama dünyadaki bir takım düşünce kuruluşları Türkiye'yi Yunanistan'la kapıştırarak enerjisini burada harcatmak istiyor. Buna da dikkat çeken bir devlet aklıdır bu açıklama.
Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı bu konuyla noktalamış oluyoruz. Önemli başlıkları konuştuk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.